Ayrım 22, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 215, 53. Bölüm. Evliliği izleyen günlerde Rıfat'ın hayatı bitmez tükenmez faaliyetlere sahne oldu. Artık dükkana pek uğramıyordu. Babasının şefkati ve merhameti olmasaydı geçinmesine imkan olmayacaktı. El cebellerin rastladığı her ferdine cinlerinden arınmaları ve hayal bile edemeyecekleri saf bir mutluluğa erişmeleri için kendisine güvenebileceklerini söyledi. El cebeller de Rıfat bin Şafi'nin melekelerinin yerinde olmadığı, tamamıyla aklını kaçırmış sayılması gerektiği konusunda fısıldaşmaya başladılar. Bazıları onun tuhaf davranışlarına işaret ederken, başkaları da bunun Yasemin gibi bir kadınla olan evliliğinden kaynaklandığını söylüyordu. Kahvehanelerde, evlerde, sokaklarda, el arabalarından arasında, esrar tekkelerinde insanlar başka bir şeyden söz etmez olmuştu. Rıfat bir gün Ümmü Bekatir'in kulağına eğilip o kendine özgü tatlılığıyla "Sizi kurtarmama izin vermeyecek misiniz?" diye fısıldayınca kadın da hayrete düşmüştü. "Bendeki cinlerin iffetsiz olduğunu nereden çıkardın?" diye sordu kadın kendi göğsüne şiddetle vurarak. "Seni evladı gibi seven kadın hakkında böyle mi düşünüyorsun?" "Sadece sevdiğim ve saygı duyduğum insanlara hizmetlerimi sunarım," dedi Rıfat içtenlikle. "Siz iyilik ve kutsallık pınarısınız ama sizi hasta insanlardan para almaya iten bir hırstan yoksun değilsiniz. Sizi yöneten bu efendinizden kurtulsanız ücretsiz olarak iyilik yapardınız." Kadın gülmekten kendini alamadı. "Sen beni mahvetmek mi istiyorsun? Allah seni affetsin Rıfat." İnsanlar Ümmü Bekatir'in hikayesini kahkahalarla birbirlerine anlatıyorlardı. Şafi bile neşesizce güldü ama Rıfat'ın bu konuda ona söyleyecekleri vardı. "Senin bile bana ihtiyacın var baba. İşe seninle başlamam işin en doğrusu olur zaten." Babası kederle başını salladı. Bıkkınlığını ele veren bir şiddetle çivi çakmaya devam etti. "Allah bana sabır versin," dedi. Genç adam onun fikrini değiştirmeye çalıştı ama babası azap içinde, "Bizi bütün sokağın diline düşürmüş olman yetmiyor mu?" diye sordu. Babasının inanmaz bakışı altında Rıfat keyifsizce dükkanın bir köşesine çekildi. "Ciddi söylüyorum," dedi Şafi. "Bize sorduğun bu soruyu karına da sordun mu?" "O da sizin gibi," dedi Rıfat elemle. "O da mutluluk istemiyor." Rıfat kahvehanenin arkasında yıkık dökük bir harabede bulunan Şaldum'un esrar tekkesine gitti ve ocağın başında Şaldum, Higazi, Burhum, Ferhat, Hanura ve Zeytun'u buldu. Hepsi merakla ona baktı. "Şafi'nin oğlu hoş geldin," dedi Şaldum. "Demek evlilik sana bir esrar tekkesinin değerini öğretti, öyle mi?" Rıfat küçük bir paket künefeyi masaya bıraktı, bir yer seçip oturdu. "Size bu hediyeyi getirdim." "Hoş geldin, teşekkür ederim," dedi Şaldum nargileyi başkasına aktarırken. Ama Burhum güldü, kaba kaba konuştu. "Sonra da bizi cinlerimizden arındırmak için küçük bir cin kovma töreni düzenleyecek." "Karının Bayumi adında bir cini var," genizden gelen öfkeli bir sesle konuştu Zeytun. Rıfat'a nefretle bakarak, "Becerebiliyorsan onu arındır," dedi. Diğerlerinin nefesi kesildi, yüzlerinden ne kadar mahcup oldukları okunuyordu. Zeytun kendi kırık burnunu işaret ederek, "Burnumu onun yüzünden kaybettim," dedi. Rıfat kızmış görünmüyordu, Ferhat ona üzüntüyle baktı. "Baban iyi bir adam, çok da iyi bir marangoz ama bu şekilde hareket ettiğin zaman onu üzüyor, küçük düşürüyorsun. Adam evliliğinden dolayı daha yeni toparlandı. Derken dükkanı bırakıp insanları cinlerinden kurtarmaya kalkışıyorsun. Allah şifanı versin oğlum." "Ben hasta değilim. Hepinizin mutlu olmasını istiyorum." Zeytun nargileden uzun bir nefes çekti. Rıfat'a sert sert baktı. Sonra dumanı üflerken, "Bizim mutsuz olduğumuzu kim söylüyor?" diye sordu. "Büyük babamızın olmamızı istediği gibi değiliz." Ferhat güldü. "Büyük babamızı rahat bırakın. Onun bizi unutmadığı ne malum?" Zeytun mağrur bir tavırla öfkeyle ona dik dik baktı ama Higazi ona bir tekme attı. "Bu gruba saygılı ol, sakın kavga çıkarayım deme," diyerek onu uyardı. Herkesin keyfinin yerine gelmesini istiyordu. Başıyla dostlarına özel bir işaret verdi. Beraberce şarkı söylemeye başladılar. Sevgilimin teknesi suları aşarak geliyor. Yelkenler suların üzerinde ne kadar kederli duruyor. Rıfat oradan ayrılırken bazıları ardından keder içinde baktı. Kalbi kırılan Rıfat evine döndü. Yasemin onu huzurlu bir gülümsemeyle karşıladı. Önceleri davranışlarından dolayı onu azarlıyordu. Bu da Rıfat'ı, dolayısıyla da Yasemin'i şaka konusu haline getirmişti. Boşu boşuna olduğu için Yasemin artık onu azarlamaktan vazgeçmişti. Hayatının nasıl gelişeceğini bilmiyordu. Hayatına katlanıyor, hatta durumu zarafetle idare ediyordu. Kapı çalındı, gelen el cebellerin koruyucusu Hunfis'ti. Davet edilmeden içeri girdi. Rıfat onu karşıladı. Hunfis de kuduz köpekler gibi sertçe Rıfat'ın sırtına vurdu. Hunfis doğrudan konuya girerek, ''Şaldımın yerinde vakıf hakkında ne dedin?'' diye sordu. Yasemin korktu, rengi atlama Rıfat kendini bir kartalın pençesindeki bir kuş gibi hissetmesine rağmen sakin sakin konuştu. ''Büyük babamızın bizim mutlu olmamızı istediğini söyledim.'' Hunfis onu şiddetle sarstı. ''Bunu sana kim söyledi?'' ''Büyük babamızın cebele söylediği şeylerden biri bu.'' ''O cebelle vakıf hakkında konuşmuştu.'' dedi Hunfis Rıfat'ın omuzlarını daha da sıkarak. ''Vakfın benim için bir önemi yok.'' diye cevap verdi Rıfat. Bu acıya katlanmak onu yormuştu. Henüz hiç kimseye sağlayamadığım mutluluğun vakıfla, içkiyle veya esrarla bir ilgisi yok. El Cebel mahallesinin her yerinde bunu böyle söyledim, herkes beni duydu. Hunfis onu tekrar sarstı. ''Baban eskiden isyankardı, sonra pişman oldu. Sakın ona benzeme, yoksa seni tahta kurusu gibi ezerim.'' Rıfat'ı o kadar sert bir şekilde itti ki genç adam divana düştü, sonra da Hunfis oradan ayrıldı. Yasemin Rıfat'ın yanına koşup kalkmasına yardımcı oldu. Acı içinde başını çevirip baktığı omzuna masaj yapmaya başladı. Rıfat kendinde değil gibiydi. ''Duyduğum büyük babamın sesiydi.'' diye mırıldandı. Yasemin acı ve korku karışımı bir ifadeyle Rıfat'ın yüzüne baktı. Onun gerçekten aklını kaçırıp kaçırmadığını düşündü. Onun söylediklerini tekrar etmedi ama daha önce benzerini hissetmediği bir endişe içini kapladı. Bir gün Rıfat evden çıktığında el cebellerden olmayan bir kadın yolunu kesti. ''Günaydın efendim.'' dedi kadın umutla. Kadının sesindeki saygı da ''efendim'' demesi de Rıfat'ı şaşırttı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Benim oğlum akıl hastası.'' dedi kadın uysallıkla. ''Ne olur onu iyileştirin.'' El cebellerin hepsi sokağın halkını hor görürdü. Rıfat da bu kadına hizmet etmek fikrinden nefret etti. Halkının kendisine karşı olan nefretini daha da güçlendirirdi bu hizmet. ''Sokakta cin kovacak başka birisini bulamadınız mı?'' ''Bulabilirdim tabii.'' dedi kadın sesi titreyerek. ''Ama ben yoksulum.'' Rıfat duygulandı. Kadının kendisine, kendi halkından aşağılama ve küçümsemeden başka bir şey görmemiş birine gelmiş olmasına hayran kaldı. Kararlı bir ifadeyle kadına baktı. ''Emrinizdeyim.'' dedi. 54. Bölüm. Yasemin pencereden yeni manzaranın tadını çıkarıyordu. Evin önünde çocuklar oynuyor, dum meyvesi satıcıları mallarını satmak için bağırıyordu. Bu sırada Batika bir adamı yakasından yakalayıp yüzüne vurmaya başladı. Adam ona yalvardı ama nafile. Rıfat divana oturmuş ayak tırnaklarını kesiyordu. ''Yeni evimizi sevdin mi?'' diye sordu. ''Burada önümüzde sokak var.'' dedi Yasemin ona dönerek. ''Orada tek gördüğümüz yer karanlık geçitti.'' ''Keşke hala o geçitte olsaydık.'' dedi Rıfat esefle. ''Orası kutsal bir geçitti. Cebel orada düşmanlarını yenmişti. Ama yaptığımız her şeyde dalga geçen insanların arasında daha fazla yaşayamazdık. Buradaki yoksullar iyi insanlar. İyi bir insan olmakla el cebellerden biri olmaktan çok daha önemli bir şey.'' ''Ben de beni dışlamaya karar vermelerinden beri onlardan nefret ediyordum.'' dedi Yasemin mağrur bir tavırla. Rıfat gülümsedi. ''O zaman neden komşularına el cebellerden olduğunu söylüyorsun?'' Yasemin gülerek inci gibi dişlerini gösterdi. ''Onlardan daha iyi olduğumu bilsinler.'' diye böbürlendi. Rıfat makasını divana bıraktı, ayaklarını indirip hasıra bastı. Bu üstünlük duygusundan vazgeçsen daha iyi, daha güzel bir insan olurdun. El Cebeller sokağımızın en üstün halkı değil. Ben de senin gibi yanlış düşünüyordum. Bir tek Cebellere önem verirdim. Ama yalnızca samimiyetle mutluluğu arayanlar onu bulmayı hak ederler. Bu iyi insanlar bana nasıl geliyor, cinlerinden nasıl arınıyorlar görüyorsun. Ama burada ücretsiz çalışan tek kişi sensin. Ben olmasaydım yoksulların onları tedavi edecek kimsesi olmazdı. İyileşebilirler ama paraları bu işe yetmiyor. Onlarla tanışana kadar hiç dostum yoktu benim. Yasemin kavga etmemeye karar verdi ama kızgın görünüyordu. Ah keşke onların bana güvendiği kadar sen de bana güvenseydin. O zaman seni hayattan zevk almanı engelleyen şeylerden kurtarabilirdim. Beni o derece sevimsiz mi buluyorsun? Hayır, sadece farkına bile varmadan kendi cinlerini seven bir insan olduğuna inanıyorum. Bu söylediğin çok çirkin bir şey. Sen de El Cebellerdensin dedi Rıfat gülümseyerek. Hepsi, babam bile, benim onu tedavi etmemi reddetti. Kapı çaldı, yeni bir müşteri gelmişti. Rıfat onunla ilgilenmek için hazırlandı. İşin doğrusu bu günler Rıfat'ın hayatının en mutlu günleriydi. Bu mahalledeki herkes onunla konuşurken efendim diyordu. Bunu samimiyetle ve şefkatle söylüyorlardı. Cinleri def ederken ve insanları sağlıklarına kavuştururken bunu ücretsiz yaptığını, Allah rızası için yaptığını biliyorlardı. Onun kadar asil davranan başka kimse yoktu. Onun için de yoksullar onu başka kimseyi sevmedikleri kadar çok seviyorlardı. Mahallenin koruyucusu Batika onu sevmiyordu tabii. Hem kibarlığından hem de haraç ödeyememesinden hoşlanmıyordu. Ama ona saldırmak için de hiçbir bahanesi yoktu. İyileştirdiği herkesin anlatacak bir hikayesi vardı. Bir sinir krizine kapılıp çocuğunu ısırmış olan Ümmü Davud, şimdi ruh sağlığı ve sükunet açısından örnek bir insan olmuştu. Kavga etmek veya kavga çıkarmak dışında başka hobisi olmayan Sinara, şimdi uysal ve terbiyeli biri haline gelmişti. Sanki barış timsaliydi. Yan kesici Tulba bütün kalbiyle tövbe etmiş, bakırcının yanında çırak olarak işe başlamıştı. Ya Üveys? Üveys evlenmişti. Rıfat tedavi ettiği kişilerden dördünü, Zeki, Hüseyin, Ali ve Kerim'i seçmiş, onlarla arkadaş olmuştu. Kardeş gibiydiler. Hiçbiri onunla tanışmadan önce dostluğun veya sevginin ne olduğunu bilmezdi. Geçmişte Zeki sefahat düşkünüydü. Hüseyin iflah olmaz bir afyon bağımlısıydı. Ali bir çete lideriydi ve Kerim de bir pezevenkti. Ama şimdi hepsi iyi kalpli insanlar haline gelmişlerdi. Temiz havada çölün ortasında, Hind'in kayasında buluşup dostluk ve mutlulukla ilgili hikayeler anlatıyorlar. Şefkat ve sadakatle parlayan gözlerle onları iyileştiren adama bakıyorlardı. Hepsi sokağı beyaz kanatlarıyla saracak bir mutluluk hayali kuruyorlardı. Bir gün oturmuş durgun alacakaranlığın kızartısını seyrederlerken Rıfat onlara bir soru sordu. ''Neden mutluyuz?'' ''Sensin'' dedi Hüseyin coşkuyla. ''Bizim mutluluğumuzun sırrı sensin.'' ''Asıl cinlerimizden arındığımız için mutluyuz'' dedi Rıfat minnettarlık dolu bir gülümsemeyle. ''Nefretten, hırstan, husumetten ve sokağımızın insanlarını mahveden diğer kötülüklerden arındık.''
''Yoksul ve güçsüz olmamıza, vakıfta payımız olmamasına, kas gücümüzün olmamasına rağmen mutluyuz'' dedi Ali.
Rıfat başını kederle salladı. İnsanlar kaybedilen vakıftan ve pervasız güçten dolayı ne kadar acı çekti. Hep beraber gücü ve o mülkleri lanetleyelim. Beraberce lanet yağdırdılar sonra Ali yerden bir taş alıp olanca gücüyle dağa doğru fırlattı. Şairler Cebel Avi'nin Cebel'e, halkının evlerini güzellik ve görkem açısından konağa benzettirdiğini anlattığından beri insanlar Cebel Avi'nin gücüne ve şanına sahip olmak istediler. Bu onlara Cebel Avi'nin diğer özelliklerini unutturdu. Cebel de onlara vakıf üzerindeki haklarını sağlamakla halkının inançlarını değiştirmeyi başaramadı. O bu dünyadan ayrıldıktan sonra da başa güçlüler geçti, zayıflar mutsuz oldu, herkes acı çekmeye başladı. Halbuki ben vakıf, güç veya makam olmadan mutluluğun kapılarını açabiliyorum. Kerim Rıfat'a sarılıp öptü. Gelecekte güçlüler zayıfların mutluluğunu fark ettiği zaman güçlerinin, şanlarının ve gasp ettikleri zenginliklerinin değersiz olduğunu anlayacaklar.
Dostları aynı fikirde olduklarını ve ona hayranlıklarını ifade ettiler. Esintiyle birlikte çölün derinliklerinden bir çobanın şarkısı onlara ulaştı. Gökyüzünde tek bir yıldız parlıyordu. Rıfat arkadaşlarına baktı. Ama sokağımızın insanlarıyla tek başıma ilgilenemem. Sizin de bu işle ilgilenmenizin, hastaları cinlerinden kurtarmanın sırlarını öğrenmenizin zamanı geldi. Diğerlerinin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.
Bu bizim en büyük umudumuzdu, dedi Zeki coşkuyla.
Sizler sokağımızın mutluluğunun anahtarı olacaksınız, dedi Rıfat gülümseyerek.
Mahalleye döndüklerinde sokağın evlerden birindeki bir düğün için ışıklandırıldığını gördüler.
Rıfat'ı gören kalabalık onu alkışlarla karşıladı. Öfkeye kapılan Batika kahvenadeki yerinden ayrıldı, çevresindeki insanlara gelişi güzel vurarak ve küfür ederek Rıfat'a yaklaştı. Onunla kaba bir şekilde konuştu.
''Sen kendini ne sanıyorsun çocuk?''
''Yoksulların dostuyum efendim.''
''O zaman buradan çık ve düğün alayının başındaki damat gibi değil de yoksullar gibi yürü. Toplumdan dışlandığını, Yasemin'in kocası olduğunu ve cin kovan bir aptaldan başka bir şey olmadığını unuttun mu?''
Öfkeyle yere tükürdü. Kalabalık da endişeli bir ruh hali içinde dağıldı. Ama düğünden gelen neşeli zılgıt sesleri her şeyi bastırdı. 55. Bölüm. Sokağın koruyucusu Bayumi çöle açılan arka bahçede kapının arkasında duruyordu. Gecenin erken saatleriydi. Adam çevresini seyrediyor ve dinliyordu. Kapısı hafifçe çalınınca gidip açtı, bir kadın süzülerek içeri girdi. Kara pelerini ve kara peçesi içinde gecenin ayrılmaz bir parçası gibiydi. Adam onu elinden tuttu, eve gözükmemeye çalışarak onu bahçeden geçirdi. Kabul salonuna geldiklerinde kapıyı itti ve içeri girdi. Kadın da onu izledi. Bir mum yakarak pencerenin pervazına yerleştirdi. Etraflarındaki salon kaybolmuştu sanki. Duvarlar boyunca divanlar yer alıyordu. Ortada da minderlerden oluşan bir dairenin ortasında içinde bir nargile ile aksesuarları olan büyük bir tepsi vardı. Kadın peleriniyle peçesini çıkardı. Bayumi onu kendine çektiğinde sarılışının sıcaklığı kadının kemiklerine kadar işledi. Sonra kadın ona yalvaran gözlerle baktı. Kollarından sıyrılıp çıktı. Adam da bir mindere oturarak hafifçe güldü. Parmaklarıyla kömür küllerini eşelemeye başladı. Bir parça sönmemiş kor buldu. Kadın adamın yanına oturup onun kulağını öptü. Sonra nargileyi işaret ederek, ''Bu kokuyu neredeyse unutmuştum.'' dedi. Adam kadının yanaklarını ve boynunu öpücüklere boğmaya başladı. Sonra da kucağına bir parça esrar attı.
''Bu sokakta vekil harç ile zavallı önemsiz bendeniz dışında hiç kimse içmez bunu.''
Sokaktan şiddetli bir kavganın, çarpışan sopaların ve kırılan camların sesi geldi. Sonra koşarak uzaklaşan ayak sesleri, bir kadının çığlıkları ve köpek avlamaları duyuldu. Kadının gözleri endişeli bir merakla parladı ama bunlara kayıtsız olan adam esrar parçasını kesmeye başladı.
''Buraya gelmem kolay olmadı.'' dedi kadın. ''Beni kimse görmesin diye sokaktan Cemaliye'ye kadar gittim. Cemaliye'den El Darasa'ya, oradan da çöle çıktım. Sonra da nihayet arka kapına ulaştım.''
Adam uğraştığı işe ara vermeden eğildi. Zevkle kadının koltuk altını kokladı.
''Seni evinde ziyaret etmek benim için hiç sorun olmaz.
Eğer böyle bir şey yaparsan bizim korkaklardan hiçbiri sana sorun çıkarmaz.''
Kadın gülümsedi.
''Batika bile yürüyeceğin kumları senin için düzeltecektir ama sonra kızgınlıklarını benden çıkarırlar.''
Adamın kalın bıyığıyla oynadı, sonra da şakayla ''Ama sen de karından korkundan gizlice buraya geliyorsun.'' Adam esrar parçasını bıraktı, kadına sarılarak onu kendine o kadar sıkıca çekti ki kadın inledi.
''Allah bizi çete liderlerinin sevgisinden kurtarsın.'' diye fısıldadı kadın.
Adam kadını serbest bırakırken başını kaldırdı, göğsünü bir horoz gibi şişirdi.
''Tek bir çete lideri vardır, diğerleri çocuklarıdır.''
Kadın adamın yakasından fışkıran göğüs kıllarıyla oynarken, ''Başkalarına çete lideri gibi davranabilirsin ama bana değil.'' dedi.
Adam kadının göğüslerini hafifçe çimdikledi. ''Sen başımın tacısın.
Tepsinin arkasına uzanıp bir testi aldı.
Çok iyi içkim var.
Kokusu çok keskin. Sevgili kocam bunun kokusunu alır dedi kadın esefle. Adam doyana kadar testiden kana kana içti. Sonra Esrar'ı dizerken kaşlarını çattı.
Ne biçim bir kocaysa. Defalarca çevrede bir divane gibi dolaştığını gördüm. Bu garip sokağın cin kovan ilk erkeği.
Ona hayatımı borçluyum dedi kadın adamın Esrar'ı çekmesini izlerken. Bu yüzden ona karşı sabırlıyım. Ondan bir zarar gelmez. Ayrıca onu kandırmak o kadar kolay ki.
Adam ona nargilesini uzattı. Kadın da büyük bir hırsla ağızlığı aldı, istekle emdi. Dumanı üflerken gözlerini kapadı, kendinden geçmiş gibiydi. Sıra tekrar adama geldi. Kesik kesik nefesler çekerek aralarda homurdandı.
Bırak onu. Senin zamanını harcıyor. Aptal çocuk.
Kadın küçümseyerek omuzlarını silkti. Kocam yoksul insanları cinlerinden kurtarmaktan başka bir şey yapmıyor.
Peki sen onu hiçbir şeyden kurtarmıyor musun?
Hayır, yemin ederim. Yüzüne bakmak yeter. Bir şey söylemeye gerek yok.
Ayda bir bile mi?
Yılda bir bile. Başka insanların cinleri onu karısından alıkoyuyor.
O zaman bırak cinlerle ilgilensin. Ona ne yararı dokunuyor ki?
Kadın başını salladı. Aklı karışmıştı. Hiçbir şey. Babası olmasaydı çoktan açlıktan ölmüştük. Yoksulları mutlu etmek, onları kurtarmak zorunda olduğunu sanıyor.
Onu kim zorladı ki buna?
Cebel abinin bunu çocuklarından istediğini söylüyor.
Bayumi'nin yarı kapalı gözlerinde ilgi uyandı, nargilesini tepsiye bıraktı.
Cebel abinin bunu istediğini mi söylüyor?
Evet.
Cebel abinin ne istediğini nereden biliyor?
Kadın endişeliydi, canı sıkılmıştı. Keyiflerinin kaçmasından ya da tehlikeli bir şeylerden söz etmekten korkuyordu.
Şairin söylediklerini öyle yorumluyor.
Adam yeni bir esrar parçasıyla oynamaya başladı.
Ne uyduruk bir sokak bu. El Cebeller de sokağın en kötü tarafı. Bu dedikoduların çoğunu onlar üretiyor. Vakıfla ve on şartla ilgili tuhaf haberler yayıyorlar. Sanki Cebel abi bir tek onların büyük babası. Geçmişte Cebel denen o şarlatan bir yalan uydurup vakfı soydu. Şimdi de bu ahmak yorumlanamayacak şeyleri yorumlamaya çalışıyor. Yakında bunları Cebel abinin kendinden duyduğunu söyler.
Tek iddiası yoksulları cinlerinden arındırmak dedi kadın. Tedirgin olmuştu.
Çete lideri tiksintiyle omurdandı. Belki de vakfın da bir cini vardır. Sonra da buluşmalarının gizliliğiyle bağdaşmayan yükseklikte bir sesle ''Cebel abi ya öldü ya da ölüden farkı yok, sizi piçler!'' diye bağırdı.
Yasemin ortamın bozulmasından, bu fırsatı kaçırmaktan korkuyordu. Elini elbisesine götürdü, yavaş yavaş soyundu. Adamın yüz hatları yumuşadı, onu gözleri parlayarak seyretti.
22. Ayrımın Sonu Sayfa 226.